Ayrım 24, sayfa 221. Yıl 1926. 1 Ocak 1926, 31 Aralık 1926. Dipnot. 1926 yılı. Bu yılda büyüme hızı %10 olacak. Başbakanlık binası hizmete girer. 13 Şubat'ta Konya Mevlana Müzesi açılır. 1 Mart'ta Ankara'da ilk devlet resim sergisi açılır. 15 Mayıs'ta Sıtma Mücadele Kanunu kabul edilir. İlk kadın atletler yarışlara katılır. Tokat ve Amasya müzeleri açılır. Halk müziği derlemelerine başlanır. Reşat Nuri Güntekin'in Akşam Güneşi, Halide Edip Adıvar'ın Burun Kahpeye adlı romanları yayımlanır. Petrol arama ve işletme hakkı devlet tekeline alınır. 24 Mart 1926. 30 Ağustos gününün Zafer Bayramı olarak kutlanması hakkında kanunun kabulü. 1 Nisan 1926. Adli Tıp Kurumu kurulur. 19 Nisan 1926. Samsun Kavak Demiryolu işletmeye açılır. 23 Nisan 1926. Sıtma Mücadele Kanunu kabul edilir. 13 Mayıs 1926. Sıtma ile Büyük Savaş başlar. Başbakanlığa bağlı İstatistik Müdürlüğü kurulur. Emlak ve Eytam Bankası kurulur. 22 Mayıs 1926. Yahya Kemal Beyatlı'nın Varşova Elçiliğine atanması. 22 Mayıs 1926. Çekirge ile Mücadele Kanunu ile ipek böceği yetiştirilmesi hakkında kanunun kabul edilmesi. 26 Mayıs 1926. İskan Kanunu'nun kabulü. 30 Mayıs 1926. Bu kanun daha çok göçmenler, mülteciler, göçebeler için çıkarılmıştır. Yapılacak yardımları düzenler. Türkiye-Suriye arasında dostluk anlaşmasının imzalanması. 30 Mayıs 1926. Türkiye-Irak-İngiltere arasında Ankara Anlaşması'nın, yani Musul Anlaşması, imzalanması. 5 Haziran 1926. 11 Eylül'de Ankara Otomatik Telefon Santralı hizmete girer. Özel Kalem Müdürü Hayati Bey 16 Kasım 1926'da ölür. Yerine Hasan Rıza Soyak gelir. Fransız gemisi Lotus ile Türk nakliye gemisi Bozkurt 2 Ağustos 1926 gecesi Midilli Adası yakınında çarpıştı. Bozkurt battı, 8 Türk vatandaşı öldü. Fransız gemisi İstanbul'a gelince İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Fransız kaptanı tutukladı. Yargılama sonucu Fransız ve Türk kaptanlar dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu ölüme neden olmaktan hapis cezalarına mahkum edildiler. Fransız kaptanın avukatı yetkisizlik iddiasında bulundu. İki devlet arasında bu konuda anlaşmazlık çıktı. Her iki devlet 12 Ekim 1926'da hakemlik sözleşmesi imzalayarak olayı Lahey Adalet Divanı'na götürdüler. Lahey Milletler Arası Adalet Divanı'nda Türkiye'nin avukatlığını Adalet Bakanı Mahmut Esat Bey yaptı. Dava 7 Eylül 1927 tarihinde sonuçlandı. Adalet Divanı Türkiye'nin milletler arası hukuka aykırı hareket etmediğine karar verdi. Mahmut Esat Bey bu başarıyla ilgili olarak Bozkurt soyadını alacaktır. İstihbarat Örgütü Milli Emniyet Hizmetleri Başkanlığı adıyla 6 Ocak 1926 günü Fevzi Paşa'nın çok gizli bir genelgesiyle kuruldu. Merkezi Ankara'da Hacı Bayram Camisi yakınında küçük bir binaydı. İlk olarak İstanbul, İzmir, Adana, Diyarbakır ve Kars'ta şubeler açılmıştı. Örgütte Ankara'da eğitilmiş, yurt dışında kurs görmüş kimseler bulunuyordu. Başkanlığa Şükrü Ali Bey, Ögel getirildi. Bu yıl kuruluş yılı olarak kabul edildi. Örgütün oturması için daha bir yıla ihtiyacı vardı. Dipnot. Eğitim için Alman ordusu İstihbarat Servisi Başkanlığından emekli Albay Walter Nikolay'dan yardım görüldü. Bu bilgiler MIT web sitesinde bulunan Dr. Erdal İlter'in Milli İstihbarat Teşkilatı Tarihçesi adlı eserinden alınmıştır. Bayındırlık Bakanı Süleyman Sırrı Bey'in ölümü üzerine Bayındırlık Bakanlığı'na Behiç Erkin atandı. O da Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü'ne Yüksek Mühendis Vasfi Tuna'yı getirdi. Sıra sende. Şimdi sen 24 saat demir yollarını düşüneceksin. Sıkıştıkça bana gelebilirsin. Gazi Çiftliği istasyon binası bitmek üzere. İlgilen. Mustafa Necati Bey neşe içindeydi. Mimar Kemalettin Bey planı bitirip getirmişti. Çok güzel olmuştu. Sarılıp öptü. Bugün iki bakanı ziyaret edecekti. Telefonla ikisinden de randevu aldı. Önce Maliye Bakanı'na gitti. Hoşbeşten sonra yanında getirdiği planı masaya açtı. Kendine saray yaptırıyor gibi sevinç içindeydi. Bilgi verdi. Arsanın hazır olduğunu, binayı orta öğretim öğretmen okulu olarak hızla hizmete sokmak istediğini söyledi. Şiddetle ihtiyaç vardı. Kemalettin Bey'in yaptığı kabaca hesaba dayanarak yapım için ek ödenek istedi. Maliye Bakanı Hasan Sakan'ın bütçe dışı sürpriz ödeneklere evet demesine imkan yoktu. Devlet kuruş hesabıyla yönetiliyordu. Mustafa Necati Bey'in isteğini reddetti. Mustafa Necati Bey dedi ki, ''Ben eğitim bakanıyım, görevim okul açmaktır. Açamazsam ayrılırım, yapabilen gelir. Siz Maliye Bakanısınız, göreviniz para bulmaktır. Bulamazsanız siz ayrılırsınız, bulabilen gelir.'' Bu söz Hasan Sakan'ın yüreğine işledi. Tartıştılar. Hasan Saka sıkı, zorlu, inatçı, dehşetli bir pazarlıktan sonra pes etti. ''Peki be birader'' dedi. ''Bir çare arayacağım.'' Dipnot kış hafiflemişti. Necati Bey ileride Gazi Eğitim Enstitüsü adını alacak olan güzel binanın temelini attırdı ve yapımını başlattı. Sözünü tutacaktı. Mustafa Necati Bey maliyeden çıkıp İçişleri Bakanı Cemil Bey'i ziyarete geldi. Gelir gelmez konuya girdi. ''Sayın Bakanım, biliyorsunuz ilkokul öğretmenlerinin aylıkları yerel yönetimler tarafından ödenir. İçerideki öğretmenler uzun süre aylıklarını alamamışlar. Öğretmenler Birliği Başkanı durumu bana telle duyurdu. Ben de valiye tel çektim. Aylıkların ödenmesini yoksa bütün ilkokul öğretmenlerini aylıklarını ödeyebilecek yerlere atayacağımı bildirdim. Ertesi gün validen ve başkandan iki tel aldım. Aylıklar ödenmiş.'' Cemil Bey sözün nereye varacağını kestiremeden dinliyordu. Sorun çözülmüştü işte. Necati Bey devam etti. Bu vali öğretmenlerin aylıklarını ödeyebiliyorsa neden aylarca geciktirmiş? Ödeyecek durumu yok idiyse nasıl bir günde ödeyebildi? Bir an durup son sözünü söyledi. Öğretmene ve eğitime saygı ve ilgi duymayan bir vali ile çalışamam. Onu vali olarak kabul edemem. Gereğini yapmanızı rica ederim. Cemil Bey valiyi merkeze aldı. Haber şimşek hızıyla yayıldı. Para varsa hiçbir yönetici öğretmen aylıklarını geciktirmeyecekti. Mülkiye müfettişi Hamdi Bey Dersim'i gezmiş, ilgili bilgili kimselerle konuşmuş, bir rapor hazırlamıştı. 2 Şubat 1926'da İçişleri Bakanı'na teslim etti. Rapor Başbakan'a, Genelkurmay Başkanı'na ve Cumhurbaşkanı'na sunuldu. Durum Hamdi Bey'i tedirgin etmiş görünüyordu. Özetle şöyle yazıyordu. ''Halk silahlıdır, silahlarını teslim etmemiş, gizlemiştir. Dersim halkı cehaletin, geçim darlığının, yabancı propagandanın, irticanın etkisi altındadır. Aşiret reisinin, şeyhin, beyin ve ağanın tutsağı ve oyuncağıdır. Eşkıyalık bunların teşvikiyle yapılmaktadır. Reformu daha fazla geciktirmek doğru olmaz. Dersim gittikçe kürtleşiyor, mefkureleşiyor, tehlike büyüyor.'' Önerileri 8 maddede toplanıyordu. İlki silahları toplamak, ikincisi reis, şeyh gibi mütegalli beyi uzak illere nakil ve iskan etmekti. Öteki öneriler reislerin, şeyhlerin etkisinden kurtulacak halkı uygarlığa ve birliğe kazanmayı amaçlıyordu. Yol, toprak dağıtma, kredi verme, madenleri işletme, okullar açma, idealist öğretmenler ve yöneticiler yollama, halka Türklük duygusu ve eğitimi verme. Dipnot: Bilal Nevşimşir, Kürtçülük 2, sayfa 376-377. O dönemin yöneticileri, yazarları, özellikle Dersimlileri Türk asıllı olarak görmektedirler. Bilal Nevşimşir, mefkureleşiyor sözcüğünü şöyle yorumluyor. Alevi Bektaşi olan Dersimli Türkler, Sünni Türklere tepki olarak Kürtlerin kucağına atılıyor. Kendilerini Kürt saymaya doğru gidiyor fakat bununla da kalmıyor. Kraldan fazla kralcı kesiliyor, militan Kürtçü, bölücü olup çıkıyorlar. Bu gidiş Türkiye'nin birliği, bütünlüğü bakımından tehlikelidir ve tehlike büyüyor. Sayfa 379. Diyarbakır, sonra Elazığ valisi Cemal Bardakçı da Dersim konusu ile ilgilenmiş, Dersim'i gezmişti. Diyordu ki, Dersim gezimde Türkçe bilmeyene rastlamadım. 3-5 kişi bir yana bırakılırsa ağalar ve reisler de dahil, bütün Dersimliler müthiş bir fakr-ü zararet içinde çırpınmaktadır. Soygunların ve yağmaların nedeni yaşamak duygusu ve kaygısıdır. Bu soygunlar ve yağmalar Dersim çevresindeki bütün yerleşim yerlerinde korkuya yol açıyordu. Birçok insan canını malını korumak için köyünü nahiyesini bırakıp uzaklara gidiyordu. 20. yüzyılda yaşayan bir toplumda soygun ve yağma yoluyla geçim sağlamaya göz yumulabilir miydi? Vali bu sorunun yanıtı olarak şöyle yazmaktaydı. Bir iki tümen ile Dersim'i silahtan arındırmak mümkündür. Ama fikrimce Dersim'i askeri hareket yapmadan da silahsızlandırmak mümkündür. Bunun için hükümete güvensizliği gidermek, hükümetin niyet ve amacının hayırlı olduğuna kendilerini ikna etmek lazımdır. Tümü halis Türk olan Dersimlileri Cumhuriyet hükümetine sadık hale getirmek için 5 aylık bir çalışma kafidir. Dipnot adı geçen eser sayfa 377-379. İki farklı rapor hükümeti tereddüte düşürdü. Osmanlı döneminde denenen umumi müfettişlikler asayiş ve iller arası eş güdüm bakımından yararlı olmuşlardı. Reform raporunda bu konu bir çözüm olarak ileri sürülmekteydi. Bu öneri benimsendi. Umumi müfettişlikler kurulması için çalışmalara başlandı. Sorunların umumi müfettişliğin öncülüğünde çözüleceği ümit ediliyordu. Diyarbakır valisi Cemal Bardakçı Bektaşi'ydi. Dolayısıyla Alevi sayılırdı. Dersimli Alevilerle kolay ilişki kurabilmişti. Çok zor bir şeyi başarmış, Dersimlilerin en etkili seyit ve reislerinden biri olan Seyit Rıza Efendi'yi konuşmaya ikna edebilmişti. Seyit Rıza Efendi çok kuşkucu, vehimli, devlet görevlerinden daima uzak duran biriydi. Hozat'ın bir köyünde buluştular. Vali yumuşak bir dille cumhuriyetin amaçlarını açıkladı. Hükümetin yollar, okullar, sağlık ocakları yaparak Dersim'i uygarlığa açmak istediğini anlattı. Kimsenin inancına dokunulmayacaktı. Vali Gazi Paşa'nın elçisi gibiydi. Kesin, rahat, güven verici konuşuyordu. Seyit Rıza da dinliyordu. Ertesi gün 3. Ordu Komutanı İzzettin Çalışlar da Hozat'a geldi. Çalışlar Gazi'nin Çanakkale'de kurmay başkanlığını yapmış, milli mücadeleye başından katılmış, çok güvendiği yakın bir silah arkadaşıydı. Seyit Rıza Efendi huylandı. Ama Cemal Bardakçı tabancasını verip size bir yan bakan olursa bu tabancayla beni vurunuz dedi. Seyit Rıza Efendi kaçmadı, komutanla görüşmeye razı oldu. Hozat'a birlikte geldiler. Hükümet konağının önünde askeri bir birlik tarafından selamlandılar. Komutan, Vali Cemal Bey'in Elazığ'a atanacağını, Dersim'e daha yakın olacağını açıkladı. Sonra şöyle dedi. Mustafa Kemal Paşa beni bütün aşiretleri selamlamakla görevlendirdi. Dersim için neler yapılacağını anlattı. Af da çıkarılacaktı. Seyit Rıza Efendi dinledi, komutanın Dersimlileri memnun edeceğini sanarak açıkladığı atılımlar, yollar, okullar, sağlık ocakları, karakollar, evler, köprüler Seyit Rıza Efendi'yi huzursuz etti. Devlet Dersim'e yerleşiyordu. Dipnot, 1928 yılına kadar 4 kez af çıkarılmıştır. Yani Cumhuriyet kin ve düşmanca bir siyaset gütmemiştir. Rıza Zelyut, Dersim İsyanları sayfa 360. Bunun önemini ve değerini bilmemek insafsızlık olur. Bu bölüm için kaynak Doktor Nuri Dersimi, Kürdistan tarihinde Dersim sayfa 195-198. İskan kanununa göre 2000 Dersim'de aileye Elazığ Ovası'nda toprak verilir. Holvenk Manastırı da Doktor Nuri Dersimi'ye düşer. Doktor Dersimi diyor ki, olaylardan Seyit Rıza'yı günü gününe haberdar ediyordum. Sayfa 197. Çankaya'daki küçük okula yeni bir öğretmen atanmıştı. Çalışkan, ciddi, öğrencilerini yetiştirmek için çabalayan gerçek bir öğretmendi. Sabiha, Rukiye ve Zehra yine ödevlerini yapmamışlardı. Üstelik öğretmene kafa tutuyorlardı. Üçüne de bağırmaya başladı. Susunuz! Hem tembel hem şımarıksınız. Kimin nesi olursanız olun, tembelliğe, şımarıklığa, hele küstahlığa hakkınız yok. Şimdi okulu terk edin. Bir daha da buraya ayak basmayın. Zehra, sizi Gazi Paşa'ya şikayet edeceğiz dedi. Öğretmen kıpkırmızı kesildi, kapıyı gösterdi. Çıkın! Kızlar çantalarını toplayıp sınıftan çıktılar. Öfkeden gözlerinden yaş iniyordu. Her şeyi Gazi Paşa'ya anlatalım. Bizi azarlamak, kovmak ne demekmiş anlasın. Eski öğretmen ne iyiydi, hep oyun oynatırdı. Koşa koşa köşke geldiler, Gazi'yi buldular. Ne oldu, anlatın bakayım. İçlerini çeke çeke anlattılar. Eski öğretmenimiz çok iyiydi. Bu her gün ev ödevi veriyor. Her gün sınav yapıyor. Bilemezsek azarlayıp duruyor. Tembeller diyor. Şımarıklar diyor. Bu yoksul millete kaça mal olduğunuzu biliyor musunuz diyor. İyi davransın diye sizin kızınız olduğumuzu söyledik. Aldırmadı bile. Çok gücümüze gitti. Biz de kızdık, ev ödevimizi yapmadık. Bundan sonra da yapmayacağımızı söyledik. Sabiha elinin tersiyle gözyaşlarını sildi. Üçümüzü de sınıftan kovdu. Bir daha gelmeyin dedi. Gazi bitti mi diye sordu. Bitti. Ayağa kalktı. Çok kötü bir şey yapmışsınız çocuklar. Savaştı, işgaldi, iyi bir eğitim görmediniz. Öğretmen eksiklerinizi tamamlamaya çalışıyor. Daha ne istiyorsunuz? Öğretmene karşı gelmek ne demek? Öğretmenlikten daha yüksek bir mevki mi var sanıyorsunuz? Kızlar Gazi'yi herkesten yüksek sanıyorlardı. Çok bozuldular. Resuhi Bey. Buyurun efendim. Al bunları. Hemen şimdi okula götür. Öğretmenin elini öpüp af dilesinler. Mesleğinin gereğini yaptığı için de kendisine çok teşekkür ettiğimi söyle. Bize böyle gerçek öğretmenler gerek. Haydi okula. Kızlar süklüm püklüm okulun yolunu tuttular. Demek öğretmen Gazi Paşa'dan da daha yüksekti ha. Dipnot: Sabiha Gökçen, Atatürk'le Bir Ömür, sayfa 37-40. 1 Şubat 1926 günü Gazi Çiftliği istasyon binasının açılışı yapıldı. Güzel bir istasyon olmuştu. Binanın cephesi yer yer çinilerle süslüydü. Ahşaptan geniş saçakları vardı. Yabancı yapımı istasyonların hiçbirine benzemiyordu. Bir Türk mimarının eseri olduğu belliydi. DDY'nin yaptığı ilk orta büyüklükteki istasyon binasıydı. Dipnot: Mimarı Ahmet Burhanettin Tamcı. Bu tarihi güzel bina şimdi lokanta olarak kullanılıyor. Tarihe saygımız bu kadar. Açılış törenine Gazi, Başbakan, bakanlar, demir yolcular katıldılar. Gazi bu zarif istasyonu çok beğenmişti. Ulaştırma Bakanı Behiç Erkin'e, DDY yeni genel müdürüne ve mimara çok teşekkür etti. Çok sevmişti burasını. İstasyonun üst katında dostlarına zaman zaman yemek verecekti. Siirt Milletvekili Mahmut Bey İstanbul'a sık sık gidip gelerek hazırlık yapıyordu. Mahmut Bey cumhuriyetçi, milli egemenlikçi, çağdaşlaşmayı savunan bir gazete çıkarmak amacındaydı. Başyazarı kendisi olacaktı. 11 Şubat 1926 günü Milliyet Gazetesi'nin ilk sayısı çıktı. Dipnot: Bugünkü Milliyet Gazetesi değildir. Bu gazete daha sonra TAN adını alacaktır. Bugünkü Milliyet Gazetesi'nin kurucusu Ali Naci Karacan'dır. İlk sayısı 3 Mayıs 1950'de yayımlanacaktır. Gazetenin verdiği siyasi haberler arasında Doktor Adnan Bey'in milletvekilliğinden istifa ettiği yer alıyordu. Türlü alaycı yorumlara yol açtı bu istifa. Halide Hanım'ın yanında çok silik kaldığı için bu şakalar hep yapılırdı. Halide Hanım milli mücadeleyi besleyen büyük idealleri unutmuş, tutucu hatta biraz gerici olmuş görünüyordu. Ankara ile ilgili her şeye kızıyor, Gazi'yi çekiştiriyordu. Tramvaylarda kadın ve erkek bölümleri arasında birkaç göç perdesi bulunurdu. Bu ilkel perdenin kaldırılmasına bile öfkelenmişti. Ankara ne karışıyor İstanbul'a demişti. Kısacası sinirleri bozuktu. Yer ve hava değişikliği iyi gelebilirdi. Doktor Adnan Bey ile Avrupa'ya gittiler. Avrupa'ya gittikleri hakkındaki haberi de ilk önce Milliyet Gazetesi verdi. Dipnot: Halide Edip Hanım Mustafa Kemal Paşa'nın çağdaşlık, uygarlık hakkındaki düşüncelerini çok dinlemişti. Hiçbiri sürpriz değildi. Mustafa Kemal Paşa Halide Hanım'a hanım olarak saygı göstermiştir. Ama Amerikancı yönünü dikkate alarak yönetici ortamdan uzak tutmuş, mesafeli durmuş, düşüncelerini dikkate almamıştır. Bu tutum nedeniyle Halide Hanım da Mustafa Kemal Paşa'ya muhalif olmuştur. Doktor Adnan Bey'in Mustafa Kemal Paşa'dan kopmasında Halide Hanım'ın etkisi de çok belli oluyor. Doktor Adnan Bey'in kılıbıklığı ünlüdür. Mustafa Necati Bey teftiş kurulu başkanına gelmesini rica etti. Başkanı her zamanki efece saygısıyla karşıladı, oturttu. Size bir düşüncemi söylemek istiyorum. Buyurun efendim. Müfettişler öğretmenleri okulları teftiş ediyorlar. Yanlışları, eksikleri bulup rapor yazıyorlar. Bu yöntem bütünüyle yanlış bir yöntem. Müfettiş deneyli, bilgili öğretmenler arasından seçiliyor. Onun bir görevi de öğretmenlere, okul yönetimlerine yardımcı olmak, yol göstermek, akıl vermek olmalı. Sırf kusur aramak için teftiş olmaz, kabul etmem. Gittikleri yerlere korku değil, sevgi, bilgi, yardım götürsünler. Konferans versinler, kurs açsınlar. Deneme dersleri yapsınlar. Tartışmalı toplantılar düzenlesinler. Bir öğretmeni bile kaybetmek istemiyorum. Her türlü yolla bu anlayışı yayınız. Amaç kusur bulmak değil, kusuru gidermek. Anlatabildim mi? Evet efendim. Öyleyse hemen gereğini yapınız. Hemen. Meclis devrim günlerine özgü bir hareketlilik, canlılık ve neşe içindeydi. Başkan Kazım Özalp yerini aldı. Saat 14.28'di. Dışarıda kar taneleri uçuşmaya başlamıştı. Kısa süren işlemlerden sonra sıra medeni kanun tasarısına geldi. Salon dolmuştu. Başkan ilk sözü Adalet Bakanı Mahmut Esat Bey'e verdi. Onu ilgili komisyonun sözcüsü izledi. Son olarak iki milletvekili söz alarak bu büyük devrimi övdüler. Meclis komisyonlarda ayrıntılı olarak incelenen bu tür büyük kanunların genel kurulda madde madde değil, toptan oylanmasını kabul etmişti. Başkan medeni kanun tasarısını bütün olarak oya sundu. Kabul buyuranlar eller havaya kalktı. Milletvekilleri oy birliği ile diye bağırıyorlardı. Başkan sonucu açıkladı. Efendim, medeni kanun oy birliği ile kabul edilmiştir. Şiddetli alkışlar yükseldi. Tarih 17 Şubat 1926 saat 15.20 idi. Meclis Türk tarihinin en önemli kararlarından birini vermişti. Kişi, aile, miras ve eşya hukuku bütünüyle yenilenmiş, kadın birçok konuda güvenceye ve eşitliğe kavuşmuştu. Bir rüya daha gerçekleşmişti. Dipnot 2. Dönem Tutanak Dergisi 22. Cilt Sayfa 229-234. Kar yüzünden Yakup Kadri Bey eve oldukça zorlukla ulaşabildi. Kapıyı açan eşine neşe içinde, "Bugün inanamayacağın bir şey oldu Leman," diye vardı, nefes nefeseydi. "Ne oldu?" "Medeni kanunu kabul ettik." Leman Hanım kocasının boynuna atlayarak bağırdı. "Yaşayın!" Bir daha sarıldı. "Bunu kutlamadan olmaz, Mahmut Esat Beyleri çağıralım." "Bu havalarda kimse gelmez, eve zorlukla ulaştım."
"Sen telefon etmezsen ben ederim. Böyle bir olay kutlanmaz mı ayol? Sen çay suyunu koy, sobaya bak. Kimi bulursam çağırıyorum. Evde biraz börek, köfte, peynir, ekmek var. Aman yarabbi, ben daha giyineceğim."
"Telaş etme, bu havada kimse dışarı çıkmaz. Baş başa kutlarız." Leman Hanım telefona sarıldı. Bir saat sonra kahramanlar peş peşe gelmeye başladılar. Mahmut Esat Bey ve eşi, Ruşen Eşref Bey ve eşi, Falih Rıfkı Bey, Yunus Nadi Bey ve eşi, Tevfik Rüştü Bey ve eşi çıka geldiler. Burunları soğuktan havuca benzemişti. Ev sımsıcaktı, bayıldılar. Leman Hanım herkese çay, isteyene konyak yetiştirdi. Var olan yemekleri masanın üzerine dizmişti. Koltuk ve iskemle sayısı yetmediği için bazı erkekler yere atılan minderlere oturdular. Leman Hanım sordu. "Bu meclis bu kanunu nasıl kabul etti?" Mahmut Esat Bey güldü.
Biz erkekler de gelişip olgunlaşıyoruz."
Ruşen Eşref Bey'in hanımı,
"Beyler," dedi, "farkında mısınız? Sizin saltanatınız da sona erdi."
Hanımlar gülüştüler. Bu saatte Trabzon'da Türk Ocağı salonu yarıya kadar dolmuştu. Bu akşam Süreyya Hulusi Hanım konferans verecekti. Dinleyicilerin büyük çoğunluğunu erkekler oluşturuyordu. Bazıları bir hanımın nasıl konferans vereceğini merak ediyor, fısıldaşarak dalga geçiyorlardı. Dinleyiciler arasında bir kenara sıkışmış birkaç da hanım vardı. Yüzleri pençe pençe kızarmıştı. Konferansçı adına heyecanlanıyorlardı. Süreyya Hulusi Hanım tam vaktinde dikkatli adımlarla kürsüye çıktı. Uzun, koyu renk bir elbise giymişti. Sıkma başlıydı. Dinleyicileri gözleriyle taradı. Önde oturan erkekler uzattıkları ayaklarını toplamak zorunda kaldılar. Herkesi çok zarif bir baş hareketiyle selamladı. Hanımlardan alkış aldı, söze kardeşler diye başladı. Türk tarihinde kadının yerini anlatarak etkili bir giriş yaptı. Rahat, sakin, güven veren bir konuşması vardı. Fısıltılar kesildi. Dinleyici hanımlar gevşediler. Belli ki başaracaktı. Kurtuluş Savaşı'nda kadınların neler yaptıklarını çok güzel hatırlattı. Sonra yeni dönemde kadına düşen görevleri, aile, iktisat ve toplum hayatı başlıkları altında ele aldı. Her üç durumda da kadının bilgili olması gerektiğine dikkati çekti. Sözlerini şöyle bitirdi. Öğretmen beylerin bu konferansları eşleriyle birlikte şenlendirmelerini bekliyorum. Türk kadınlarına layık oldukları saygıyı göstermelerini rica ediyorum. Kadınlar ayakta alkışladılar. Dipnot: Atatürk Devri Fikir Hayatı 2. cilt sayfa 513-517. Süreyya Hulusi Hanım daha sonra canlı bir kültür hayatı olan Giresun'da da konferans vermiştir. Tatlı tatlı konuşurlarken bir klakson sesi duyuldu. Susup dikkat kesildiler. Bu havada kim olabilir? Ve bu saatte? Mahmut Esat Bey'in hanımı Gazi'nin gelebileceği ümidine kapılarak "Acaba?" diye kekeledi. Yakup Kadri Bey güldü. "Hiç hayale kapılmayın. Öyle sürprizler ancak peri masallarında olur." Kapıya vuruldu. Leman Hanım kapıya bakmaya koştu. Açmadan seslendi. "Kim o?" Bir hanım sesi duyuldu. "Tanrı misafiri." Leman Hanım merakla kapıyı açtı. Kapının çerçevesi içinde Gazi Paşa, Salih Bozok ve eşi Pakize Hanım vardı. Gülüyorlardı. Leman Hanım şaşkınlıktan donup kalmıştı. "Bizi içeri davet etmeyecek misiniz?" "Ah, buyurun, affedersiniz, buyurun lütfen." Herkes koşuştu. "Mahmut Esat Bey'i evinden aramıştım. Burada toplanıldığını öğrenince kıskandım. Salih'le eşini alıp geldim. Medeni kanunu mu kutluyorsunuz?" "Evet." Gelirken koca bir tepsi börek getirmişti. Tepsi daha sıcaktı. Soba gürül gürül yanıyordu. Mutluluk içinde Gazi'yi dinlediler. Adam İngiliz'in dokuduğu kumaştan elbiseyi giyiyor, Alman malı lokomotifin çektiği trene biniyor. Namaz vaktine ne kadar kaldığını cebindeki İsviçre malı saate bakarak kestiriyor. Odessa'dan getirtilen Rus unundan yapılma ekmek yiyor ama şapkayı giyince kafir olacağını sanıyor. Bu karanlık, donmuş, hasta kafayı yenmemiz gerek. Çünkü bir an dalsak bu kafa devreye girer. Halkı yine kendine benzetmeye, orta çağa çekmeye kalkışır. Onun için yarımız uyusak, yarımız uyanık durmalıyız. Konudan konuya atladılar. Her sorun çözülmüş gibi huzur içindeydiler. Gazi, "iç ya da dış deliler başımıza iş açmazlarsa," dedi, "Türkiye 4-5 nesil sonra çiçek gibi, mis gibi bir memleket olur. Bir haber vereyim. Ankara ve İstanbul'da radyo istasyonları kurmak için görüşmeler yapıyoruz. Evimizde oturup Münir Nurettin Bey'i ya da Tosca operasını dinleyeceğiz." Peri masalı mutluluğu içindeydiler. Cumhuriyet ne yapsa beğenmeyen, bir kulp takan, sinirlenen eskiciler bu şeytan aletini evlerine sokmamak için direneceklerdi. Ama yenilik dağları deviriyordu. Radyo bu evlere de girecek, hayata, dünyaya açılan pencere olacaktı. 22 Şubat'ta Erzurum Belediye Başkanı Nafiz Bey ile İl Genel Meclis Üyesi Tevfik Bey Gazi'yi ziyaret ettiler. Telgrafla gericilik olayını lanetlemeyi yeterli bulmamışlardı. Gazi'ye Erzurum halkı adına bilgi ve güven vermek istiyorlardı. Gazi, Erzurum'un milli değerlere bağlı, vefalı, kadir bilir halkını iyi tanır, çok severdi. Başkan ve üyeyi sevgiyle kabul etti. Erzurum temsilcileri son gericilik olayından dolayı Erzurumluların üzüntülerini, Türk devrimine bağlı olduklarını bildirdiler. Gazi dedi ki, "Milli mücadele olmasaydı, doğuda, kuzeyde, güneyde ve batıda düşmanları yenmeseydik, Erzurum Başkan Wilson'un çizdiği harita gereği Ermenistan'ın bir ili olacaktı. Erzurumlular bunu çok iyi bilirler. Bu nedenle milli mücadelenin ve onun devamı olan Cumhuriyet'in değerini, anlamını, hayati önemini çok iyi anladıklarına inanırım. Türk devrimine bağlı olduklarına güvenirim."